Gazze hayat boyu böylesine bir acıyı bu kadar uzun süre yaşadık mı bilmiyorum. Bu kadar gözümüzün önünde, bu kadar kulağımızı patlatırcasına, yüreğimizi parçalarcasına biz böylesine bir şiddeti, vahşeti bu kadar yakinen dibimizde hissettik mi? Hala daha boykotu kabullenememiş, manasını çözmemiş çünkü düşünmüyor, düşünmek istemiyor. O muhakeme sonucunu kabullenmek istemiyor çünkü, oraya varmak istemiyor. Hayatını normal devam ettirmek istiyor. Bana ne diyor. Zanos Paşa'yı itiraf edeyim ki ben bu senaryo gelene kadar, bu karakter bana gelene kadar bilmiyordum. Çandarlı diye hepimiz duyduk. Fatih Sultan Mehmet'i duymayan yoktur. Akşemseddin'i duymayan yoktur. Seyirciyi çekmek adına çok fazla magazinel şeylere girmeye başlandı. Tarihten kopuldu. Çok özenti işlere dönüştü olay. Hepimiz Türk filmleri izliyoruz. Eski filmlere bakıyoruz ve hala ya ne güzel hikayeler varmış diyoruz. Ya ne kadar güzel karakterler varmış diyoruz. Tek hatırladığım şey, ben gidiyorum normalde iki at boyu mesafeli arkamdan ordumun gelmesi gerekiyor. Ben dört nala koşarken yanımdan deli dumrul bir at atlı koşuyor.
Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 5 Mart 2024 Salı. Ben Ümmühan Atak. Konuğumuzsa oyuncu Sinan Albayrak. Sinan Albayrak dedim ama Sinan Taymin Albayrak, değil mi?
Resmi adım olmamakla birlikte Taymin adım benim Çerkezce adım, kendimizce verdiğimiz göbek adımız mahiyetinde diyelim.
Şimdi bu Taymin ismini bir röportajınızda kendime verdim demiştiniz. Ben gidip resmi olarak da kaydettirdiniz zannediyorum,
O
söylediniz.
hakkı çocuğuma sakladım. Çocuğum aldı o ismi.
Evet,
Resmi
çocuğunuz
adımı.
olmuş. Allah
Ben
bağışlasın.
ona taşıdım ismimi.
Ne kadarlık oldu şimdi? Allah bağışlasın.
18 ay. Allah razı olsun.
Maşallah,
Teşekkür
Allah
ederim.
bağışlasın. Ve tabii öncelikle size geçmiş olsun demek istiyorum. Şu an gördüğümüz kadarıyla da hala bazı sargılarınız var. Bir set kazası yaşadınız ve hatta bu rol aldığınız dizinin senaryosunda da değişikliklere sebep oldu diye duyduk. Konuşacağız birazdan bunları ama şimdi nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
Allah'a şükür hamdolsun diyoruz. Kesinlikle büyük bir badire atlattım doğrusu. Tabii insanlar bir kesim olayın olduğu vakit bayağı yüksek noktalara taşıdı ama gerçekten o yüksek noktalara da varıyor idik neredeyse.
Evet.
Operasyonumuz iyi geçti. Omurgamızı kırmıştık şiddetli bir şekilde. Çeneyi kırdık maalesef onun sıkıntısı hala devam ediyor. Şu anda omurgamız düzeldi inşallah bu hafta nihai sonuç belli olacak. Benim en büyük sıkıntı maalesef çene ve ellerde. Ellerin güç kaybı maalesef çok fazla var. Sinirler çok zarar gördü. Kırık hala mevcut. Hatta biraz da gülüyorum kendime. Şimdi ben Zanos Paşa'yım. Şu anda çekimler devam ediyor.
Evet.
İşte muhteşem bir ikinci bölüm, üçüncü bölüm sahnelerim vardı. Allah diyorum böyle coşacağız, coşturacağız inşallah. Bu kaza oldu. İkinci bölümün başında senaryo değişti ve yatay vaziyetteyim artık
Tamam.
senaryo.
Ona birazdan gelelim o zaman. Çünkü tarihin seyri değişmeyecek nihayetinde. Burada bir gerçek hayat hikayesi var ama ona birazdan gelelim isterseniz. Şimdi önce sizi biraz daha konuşalım mı Sinan Bey? Biz şimdi sizi oyuncu olarak biliyoruz ama çok çok öncelerden biliyoruz. Yani belki evet dizi filmler oyuncuların biraz daha o an için görünmesini evet sağlar ama biz sizi çok eskilerden de tanıyoruz. Hatta aktivist yönünüzle de tanıyoruz ki son zamanlarda da bu şekilde sizin paylaşımlarınızı takip ediyoruz. Lafı nereye getireceğim? Tabii ki bir sanatçı olarak bu tür konularda tepki vermek, söz söylemek üzerine siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Çünkü biliyoruz ki sanat dünyası biraz şey, ne diyelim, acımasız mı diyelim, ne diyelim? Bir tarafı çok tepkisiz olabiliyor bu tür olaylara karşı. Bir tarafı da tepki verenlere tepki vermeyi tercih ediyor. Siz neredeydiniz? Tepki verdiniz ama size karşı bazı eleştirilerle karşılaştınız mı? Nelerle mücadele ettiniz ya da hiç böyle bir şey olmadı mı? Nedir? Sizin yaşadığınız o süreci alabilir.
Elimden geldiğince bu muhabbette kırgınlığımı dile getirmemeye gayret göstereceğim. Tanıdığım, tanımadığım ya da camiam olmak üzere kırgınlığımı dile getirmemeye çalışarak kendimi ifade etmeye çalışacağım. Gazze, hayat boyu böylesine bir acıyı bu kadar uzun süre yaşadık mı bilmiyorum. Bu kadar gözümüzün önünde, bu kadar kulağımızı patlatırcasına, yüreğimizi parçalarcasına biz böylesine bir şiddeti, vahşeti bu kadar yakinen dibimizde hissettik mi? Geceleri rüyalarımıza dahil ettik mi bu şekilde? Sabah kalktığımızda gerçekten onun acısı yüreğimize oturmuş ve hala kalkamamış vaziyette uyandık mı? Benim için Gazze biraz daha, belki biraz değil, bayağı bir fazla boyutta diyeyim, daha önem taşıyor, daha özel bir yerde. Gazze benim aşkım. Gazze benim hep ulaşmak istediğim, Rabbimin belki de hani layık görmemesiyle diyeyim, bir türlü kavuşamadığım, nasip etmemesiyle bir türlü buluşamadığım bir yer oldu. Gazze ve Gazzeliler. Benim Gazze'ye birkaç teşebbüsüm oldu girmek üzere. Hem Suriye üzerinden, hem Mısır üzerinden, hem de bildiğiniz gibi Mavi Marmara üzerinden. Her defasında maalesef engellenmiş olduk. Gazze'ye benim çok uzun yıllardır bir aşkım, bir hayranlığım var. Oradaki iradeye, oradaki imani güce, oradaki insani değer, oradaki ahlaka dair. Ve maalesef ki şu anda hepimiz ne kadar büyük bir vahşete tanıklık edip ne kadar çaresiz kalıyoruz. Ne yapabilirim diyoruz ama bir nebze olsun bir şey yapmıyoruz. Bir nebze olsun bir şey yapıyoruz, bu bizi tatmin etmiyor. Hiçbir şey yapmayan insanlara bakıyoruz. Yaptığımıza şükrediyoruz. Anlayamadığımız o görüntüleri görüyoruz. Mantığını oturtamadığımız o muhabbetleri dinliyoruz. Ne kadar sıradan diyoruz, ne kadar bu dünyaya ait diyoruz. Peki oradaki dünyası yıkılan insanlara dair niye hiçbir şeyimiz yok bizim muhabbetlerimizde? O yanından geçtiğimiz kafelerde, alışveriş merkezlerinde, yanlış anlaşılmasın, ben de alışveriş merkezlerine gidiyorum. Benim bir çocuğum var, benim üstüme alacak ya da artık istediğim bir şey yok. Benim üzerimdeki de bana yetiyor artık. Ama elbette ki doğal hayatımızı devam ettiriyoruz, idame ettirmeye gayret gösteriyoruz. Fakat benim dediğim, biz bunu yaparken, kendi hayatımızın normal boyutlarında yaşamaya devam ederken, tebessüm ederken, muhabbet ederken, bugüne ait doğal muhabbetimizi yaparken, hep bir yerimizde, ruhumuzda bir noksan olmalı diyorum. Oradaki o acıya hürmeten, saygı göstererek, değer vermiyorsan bile diyorum ben bazı kesimlerce. Biz bunu yapmak zorundayız. Hicap etmek zorundayız. Bazı konularda gülerken bile bir yerde durdurmalıyız kendimizi. Benim gülme hakkım yok şuraya kadar. Tebessüm edebilirim. Ama o tebessümün ardından ya Rabbi sen bu tebessümü dahi edemeyen insanlara yardım et niyazını içimizde hep barındırmalıyız. Biraz önce ben oğlumu bir yoldan geldik. Yorgunluğum olacak kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Hemen benim çocuk böyle banyo banyo diyor işte öğrendiği kelimelerden hemen soyunuyoruz, şortlarımızı giyiyoruz, duşa giriyoruz. Su, bayılıyor suya. Kapatamıyorum bir yerden sonra o suyu. Allah'ım diyorum. Şu anda Gazze'de bir damla suya, yağmura muhtaç. Affedersiniz, kanalizasyon sularını arıtmaya çalışarak kendi elbiselerinden sıkarak aldıkları suyla kendilerini doyurmaya çalışan, susuzluğunu gidermeye çalışan, bebeğini doyurmaya çalışan anneler, evlatlar, insanlar varken ben burada şu anda çocuğum için suyu ziyan ediyorum. Durduramıyorum, çeşmeyi kapatamıyorum. Hem çocuğumun mutluluğu beni çok mutlu ediyor. Oynamak, eğlenmek onunla. Sonra diyorum ki Allah'ım ya Rabbi sen beni bağışla diyorum. Eğer ben bu manada çok fazla böyle şevke düşmüşsem, orayı ihmal ediyorsam zihinsel, düşünsel olarak kalbimle beni bağışla diyorum. Ve hatırlıyorum orayı. Yahu ben çocuğumla burada eğlenirken orada çocuğunun naaşına sarılan anneyi, babayı görüyorum. Hepimiz Instagram'larda en azından bu görüntüleri görüyoruz. Evladını kaybetmiş. Bugün daha biraz önce sizden önce baktığımda ikizlerini almış annecik. İkizler maalesef vefat etmişler. Bunlar yaşanırken biz gülmekten de imtina edeceğiz. Orada mutluluğumuzu yaşarken de bir ölçümüz olacak. Saygı göstermek zorundayız. Hiçbir şey yapmıyorsak dahi. En azından konuşmamızın bir noktasında karşımızdaki insana bir hatırlatmada bulunmak zorundayız diyorum. Gazze'de olanlara, insanlığa olanlara dair, dünyadaki o kapanışa dair. Bu arada dünyadaki kapanış diyoruz ama dünyada büyük bir açılma da var bu vahşete karşı, bu siyonizme karşı. Açılma inanın bir tek bizde yok ya. Hani camiadan bahsetmiyorum, inanan insandan bahsetmiyorum. Hala daha o kafelerde oturan, hala daha boykotu kabullenememiş, manasını çözmemiş çünkü düşünmüyor, düşünmek istemiyor. O muhakeme sonucunu kabullenmek istemiyor çünkü. Oraya varmak istemiyor. Hayatını normal devam ettirmek istiyor. Bana ne diyor. Bana ne dediğin her vakit senin kapını çalacaklar.
Sadece bana ne de denmiyor sanırım. İyi ama daha iyisi yok ki gibi, bence oldukça bencilce bir yaklaşımla. Yani bu benim kalbimi çok acıtıyor açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama mesela boykot listeleri var. Evet, boykot listeleri hazırlandı. İşte şu ürün, bu ürün İsrail'e, orduya, İsrail ordusuna destek veriyor. Bunları almayalım. Ama bunun karşısına ne alacağız dediğimiz zaman durup düşünenleri görünce benim açıkçası biraz kalbim acıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Acımaz mı? Zaten ondan bahsediyorum. Yani belki hani bu cümlem bile çirkin gelebilir size, yanlış bile anlaşılabilir. Bir ölçü bulmaya çalışıyorum. Biz tamamen maalesef ki o kadar teslim olmuşuz ki zaten hani o boykot etmek istediğimiz ürünlere daha o listede adı geçmeyen daha neler neler var. Biz o kadar teslim olmuşuz ki şu anda bir dedektör olsa üzerimizden geçen, sizin üzerinizden geçen şu örtünüzün şu dantel kısmı, şu ipliğin şurası, bilmem nesi, gözünüzün şu vidası, bilmem nesi, bilmem nesi sinyal verecek. İsrail ürünü diyecek. Yani senin boykot etmek istediğin insanların ürünü diyecek. Şimdi yahu her şeyi boykot edemiyorsan, her şeyi boykot edemeyiz maalesef. Çünkü gerçekten kuşatıldık. Türk ürünü, bizim ürünümüz dediğimiz bile aslında zaten satın alınmış vaktince o taraftan. O zaman diyoruz ki arkadaş her şeyi boykot edemiyorsan da yani Nike'ı boykot et, git muadili ne bu? Fogel markasını al mesela. Kahve o markadan içmek istiyorsan içme git arkadaş yani orada kahve dünyası mı var ya da başka bir marka mı? Var örneklerimiz var. Coca-Cola içme, Pepsi Cola içme. Birkaç tane madde sırala şuna şuna kesinlikle riayet edeceğim de diğer tarafı bilmiyorum. Hadi bir savunma mekanizma olsun ama ben kesinlikle şu markayı boykot ediyorum bak. Çocuğuma da içirtmiyorum. Eşime, dostuma da en azından bir tavsiyede bulunuyorum. Ben o misyonu edindim de. Ben Coca-Cola misyonunu aldım de. Sen deterjan kısmını aldım de. Bununla bir yere varılır mı? Ya dünyada seni bu konuda dürtmeye çalışıyor Avrupa bizden daha disiplinli bir şekilde. İspanya bizden daha disiplinli bir şekilde. Afrika dediğimiz bizden çok daha özverili, daha canpare bir şekilde bu boykota sahip çıkıyor. Sen niye sahip çıkmıyorsun? Biz niye sahip çıkmayalım? Bir şey yapabiliyoruz. Bir gıdım bir şey yapabiliyoruz. O gıdım dediğimiz şey işte o boykota riayet etmek ve en azından günde bir iki tane video paylaşmak Instagram'dan, Twitter'dan her ne sosyal mecraya sahipsen. Göster. Gösterebildiğin kadar göster. Senin bir tane videon belki benim zaten 20 tane, 50 tane, 100 tane takipçim var diyebilirsin. Ben zaten 10 like alıyorum diyebilirsin. Şimdi artık her şey like üzerine ya. Ama belki o bir tane like eden senden onu alacak, başka bir yerde yayınlayacak, o yayılacak Avrupalara doğru gidecek, silsilesine uzanacak, bir yerde çanları çaldıracak, gönülleri sıçratacak, yani bir yere dokunacak. Sen bilemezsin onu. Hani damla damla göl olur, denizler taşar misali. Biz hele bir o damlayı atalım denizlere.
Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama
Estağfurullah.
diziye de gelelim. Şimdi tarihle aranız nasıl diye soracağım aslında. Tarih okumaları yapar mısınız? Yapar mıydınız?
Çok
Sözlü rol aldığınız TRT'de yayınlanmaya başlayan ve hatta bu akşam ikinci bölümü yayınlanacak olan diziye getirmeye çalışıyorum. Hemen anlaşılmıştır. TRT'de yayınlanmaya başlayan bu dizinin Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin ikinci bölümünü izleyeceğiz. Zanos Paşasınız. Fatih Sultan Mehmet'in omuz omuza savaştığı Zanos Paşa karakterini canlandırıyorsunuz. Evet, tarih okumalarınız üzerinden önce bir başlasak, sonrasında da diziye gelsek. Çok
Zanos Paşa'yı itiraf edeyim ki ben bu senaryo gelene kadar, bu karakter bana gelene kadar bilmiyordum. Çandarlı'yı hepimiz duyduk. Fatih Sultan Mehmet'i duymayan yoktur. Akşemseddin'i duymayan yoktur. Biz bundan birkaç sene önce Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk zamanına dair bir animasyon yapmak istemiştik. Animasyon dizisi diyeyim yani bir çizgi film olarak. Avni mahlasına sahipti Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz. Hani o Avni mahlası üzerinden Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunu anlatalım. O kadar güzel şeyler çıktı ki karşımıza. O kadar güzel anekdotlar var ki işte Akşemseddin'le Fatih Sultan Mehmet'in yani küçük Mehmet'in Avni'nin ilişkisi, muhabbeti. Akşemseddin bugün bakteri dediğimiz şeyi, o mikrop dediğimiz yapıyı ilk zikreden kişidir. Hastalığın, bulaşıcılığın neyle olduğunu yani mikropla, bakteriyle, gözle görünmeyen o varlıklarla olduğunu bize bilim dünyası üzerinden ilk duyuran kişidir. Laboratuvarı var. Avni o laboratuvara girer. Yani küçük Mehmet onunla beraber deneyler yapar. Hatta havaya uçurmuşluğu bile var olduğu söylenir. O deneyler sırasında o laboratuvarı. Haylaz bir çocuk, çok meraklı bir çocuk, afacan bir çocuk. Yıkıp geçiyor sarayı. Anasını ağlatıyor açıkçası ortalığı. Ama o kadar meraklı, o kadar gözleri açık, fıldır fıldır bazen çocuğuma bakıyorum. Demin mesela aynı anda böyle üç parça düştü yere, ona ben bir şey almaya çalışırken dolabına. Ana tak tak tak üç objeyi de belirledi. Tak tak tak bir değerlendirme yaptı kafasından, yönelmesi gerekiyor mu herhangi birisine, bir değer saptaması yaptı. Sonra tekrar benim ona verdiğime yöneldi. Bir değerlendirme yaptı. Fatih Sultan Mehmet'i, yani o küçük Mehmet'i, Avni'yi çalışırken o dönemlerde işte bu merakı, gözlerindeki o afacan bakışların arkasındaki o merakı, o haylazlığı gördüm ve inanılmaz sevdim ben küçük Avni'yi. Büyüdü, 14 yaşında padişah oldu. 21-22 yaşında İstanbul'u fethetti. Hani o müjdelenen komutan oldu diyoruz ya. Ve ne hikayeler var orada. Bugün aslında baştan sona bir değerlendim. Lütfen şey olmayalım. Bunu beni dinleyen herkese de söylüyorum. Biz ecdadımıza sahip çıkmak zorundayız. Benim ecdadım aslında Kafkasya'ya dayanıyor. Ben Çerkezim. Ben oranın köklerini de araştırıyorum ama ben 1800'lerin ortalarında ailem vesilesiyle buraya gelmişiz ki burada doğmuşum, bu topraklarda doğmuşum ve ben bu toprakların hamuruyla yoğrulmuşum. O zaman bu toprakların hamuru beni büyüten, beni bugünkü karaktere taşıyan bu yapı, bu unsurun geçmişi benim için çok önemli. Benim geçmişim yani bu. Benim Kafkasya'ya kadar uzanmam gerekmiyor ama orayı da bilmem gerekiyor. Doğduğum yeri kesinlikle bilmem gerekiyor. Fakat bunu bilirken de körü körüne her şeye böyle atlamamam, her şeyi kontrolsüzce, hesapsızca savunmamam gerekiyor. Sevmemem gerekiyor. Sevmediğim şeyler de olacak. Savunmamam gereken, eleştirmem gereken şeyler de olacak. Ecdadımı ben sahipleneceğim ama ecdadımın yanlışlarına burada yanlış yapıldı. Burası yanlış. Doğrusu buydu diyebilmek durumundayım. Bu bugün için de geçerli, geçmişe dair de geçerli. Sevelim, kalpten, yürekten sevelim. İhanet etmeyelim sevgimize ama bizim sevgimiz başkalarının yanlışlarıyla yok edilmesin. O yüzden biz onlardan önce sevdiğimize yanlış yapıyorsun diyebilelim. Geçmişimizle alakalı olarak da bunu söylüyorum. Şimdi Zanos Paşa, biraz dağıttım konuyu, farkındayım. Zanos Paşa mert, delikanlı, sağlam duruşa sahip bir adam. Tabii ki kendimi ben şu anda sahipleneceğim, kendi karakterimi.
O zaman önce şöyle sorayım mı? Şimdi size bu karakter teklif edildiğinde ki tepkinizi merak ediyorum. Çok güçlü bir karakter ama ilk duyduğunuzda böyle bir dizide rol alma düşüncesini nasıl karşıladınız?
Çok mutlu oldum. Sonra da ah be dedim, tüh be dedim. Neden? Gelmişim 50 yaşına. Hep diyordum ya şu 20-30 yaşlarında arkadaşlar bana şöyle bir atlamalı, zıplamalı, Cüneyt Arkınvari roller verin ya. Ben tekvando kökenliyim. Böyle dövüş sanatlarına ilgim var diyeyim. Uzun yıllar çalışmışlığım var. Aksiyonel bir yanım var diyorum. Şunu ekranlarda kullanalım. Bir türlü hani öyle bir rol gelmedi. Hep salon erkeklerinde kaldık. Şu kazadan sonra da dedim ki ben herhalde salon erkeklerine geri döneyim dedim. Böyle roller olarak. Çok mutlu oldum bununla beraber gerçekten. Eksikliği şu dediğim gibi o üzüntüm tühpem şakayla karışık söylüyorum bunu ama gösterebileceğim o geçmişe ait o enerjim, yeteneklerim, hünerlerim çok fazlasıyla kalmadı galiba. İyi at binerim diyorum ona rağmen büyük bir kaza geçirdik. Onu da konuşuruz detayını sonrasında. Daha böyle jimnastiksel, daha estetik hareketler sunabilecekken yani artık ah oh sırtımızı tutar hale geldik. Soğuklarda kalıyoruz. Dönem işi demek. Tabii ki artık şeyler giyemiyoruz. O marka ısıtıcı, termal ısıtıcılar giyemiyoruz. Botları giyemiyoruz. Dönem kıyafetleri iyilesin. İçimize ne yapıyoruz? İçlikleri dolduruyoruz. Alttan heybeti sağlayan aslında o böyle şişkin, kabarık görünüyoruz ya. Tüyoyu veriyorum buradan. Dedikoduyu da yapıyorum. Aslında içimizde içlikler var. Onlar bizi böyle heybetli gösteriyor. Hareket alanı biraz daralmakla birlikte bu süreçle beraber tarihi yeniden keşfediyoruz. Gerçekten. Bu rolle beraber, bu karakterlerle, bu ecdadın hikayesinin anlatımıyla beraber biz o anlatımı taşımaya layık insanlar olmak gayretine de giriyoruz bence. Kendi adıma öyle diyorum açıkçası. Bilinçaltı bana bunu getiriyor. Öğrenmeye devam ediyorum, araştırmaya devam ediyorum bununla birlikte. Ve bu heyecanı umuyorum ki uzun yıllar daha sağlıkla, sıhhatle beraber devam ettirebiliriz bu dizide.
Şimdi salon erkeği dediniz. Ben sizi bir de en son şeyden hatırlıyorum. Doktordunuz ve çok kötüydünüz. Yani Çok yani kötülükte sınır tanımayan bir doktor rolü oynuyordunuz ve ben artık seyrederken diyordum ki gerçekten hayat böyle mi? Çok teşekkür ediyorum öncelikle samimi sözleriniz için. Tarihi bir dizide oynuyorsunuz. Evet, şimdi bunun üzerine de çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu karakteri yansıtmak için hazırlıklar yapmışsınızdır. Ama tabii iş onunla da bitmiyor. Sadece sizinle bitmiyor. Bu tarihi dizilerin işte bir şeyleri çarpıtması, farklı yansıtması gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bu bir ekip işi. Sizin bu anlamda, bu çerçevede nasıl kriterleriniz var?
Şimdi bu dizi için özellikle şunu söyleyeyim. Bu dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, Halis Hocalar. Kesinlikle ecdadına ve tarihe çok sahip çıkan insanlar. Magazinel olsun, işte flash bir hikayemiz olsun, şununla şu bir ilişkiye girsin de oradan hikayeyi patlatalım düşüncesinde olan insanlar değil. Bu işi bir misyon olarak yapıyorlar. Yani ecdadına sahip çıkan insanlar. Bunu magazinel olarak ekranlara taşımayan insanlar. Bunu şu anda diyorum ama yarın bir gün ya bu hikayede gerçekten Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanmış mı diyeceğimiz şeyler de göreceğiz bence. Maalesef ki bunlar olacak. Önemli olan burada ana hattı koparmadan, ana hattı, ana akışı, tarihin ana hat boyutlarını bozmadan araya serpiştirme. Çünkü o dönemler biz de detayları bilmiyoruz. Ana hattı biliyoruz belki de. O dallanıp budaklanan o ince dalları bilmiyoruz. İnce damarları bilmiyoruz. Naif, hoş, farklı hikayeler olabilir burada. Biz o farklı, naif, hoş hikayeleri de taşıyacağız buraya. Bizim bu Fatih dizisi öncesinde yaptığımız toplantılarda şu konuşuldu. En azından benim de dahil olduğum toplantılarda. Çok fazla dönem işi yapıldı bu son yıllarda. Bundan 10 sene, 20 sene öncesine gittiğimiz zaman diyorduk ya hiç dönem işi yapılmıyor, hiç tarih işi yapılmıyor. Hani Osmanlı'dan hep utanç duymamız istendi sanki. Hep o tarih sayfası kapalı tutuldu, açılmadı, bilmemiz istenmedi. O yüzden hiç dizisi yapılmadı dönem ve Osmanlı'ya ait işlerin. Şimdi fazlasıyla yapıldığını görüyoruz bir yandan. Ve baktığımız zaman birçok dönem işine habire bir harala gürele kavga savaş sahneleri görüyoruz. Oo, bağırış çağırış karga kıyamet gidiyor. Ana hattından da aslında bir anlamda koparıyor. Gerçek hikayeleri duyamıyoruz orada. Ben seyircinin artık bundan yorulduğunu düşünüyorum. Seyirci sarayın içinde ne konuşuluyor? O dönemin halkı, köylüsü, çiftçisi, hani aristokratı diyebilir miyim bilmiyorum. O dönemin beyaz yakalısına ne deniyor bilmiyorum. Her kesimi, hani abesinden totaline o zaman diyeyim. Ne konuşuyor bu insanlar? Hayatlarını nasıl geçiriyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Bence bunlar da duymak istiyorlar. Evet, sarayın içinde hiç artı bir hikaye yazmaya gerek yok Osmanlı'ya dair. Zaten ne entrikalar dönüyor. Yani burada maalesef ki kardeş katlinden yani baba katline kadar bir sürü şeye de tanık ediyoruz Osmanlı'da. Bu kısımları çok fazla ben kurcalamak istemiyorum. Tartışan tartışır ama biz burada acıları da görüyoruz. Biz tarihin sayfalarını en cüretli şekilde ya da en böyle ilgi çekici şekilde nerede gördük? İşte neydi? Yüzyıl Muhteşem Süleyman.
Evet, öyle başlamıştı galiba, değil
Neydi o
mi?
dizinin adı neydi tam olarak? Ben de.
Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl.
Muhteşem Yüzyıl. Değil mi? Nasıl büyük bir merak saldı. Bütün dünya Muhteşem Süleyman'ı izledi ya. Hani ya bu da var mıydı hikayede dediğimiz, tarihte dediğimiz bir sürü şey vardı ama Osmanlı'ya dair insanların merakını, algısını, radarını öyle bir açtı ki o dizi. Sonrasında da çok güzel işler yapılmakla birlikte bir iniş var maalesef. Ratinglere baktığımız zaman seyircinin merakı gitmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi seyirciyi çekmek adına çok fazla magazinel şeylere girmeye başlandı. Tarihten kopuldu. Çok özenti işlere dönüştü olay. Biz yalın olanı, hepimiz Türk filmleri izliyoruz, eski filmlere bakıyoruz ve hala ya ne güzel hikayeler varmış diyoruz ya, ne kadar güzel karakterler varmış diyoruz. Şimdiki filmlere bakıyorsun, her şey bir şeyin kopyası, her şey bir şeyin taklidi. O zamana bakıyoruz, taklidi dahi olsa o kadar bizden yapılmış ki ama bu sefer. Karakterler bizden, karakterlerin oynayış tarzı bizden olmuş. Biz şimdi Amerikan vari oynamak gayretindeyiz belki de. Uzaklaşıyoruz gittikçe. Ekran ve seyirci mesafesi açılıyor. Sen hikayeyi sıcaklaştırmazsan, hikayeyi oyuncuya böyle sürmezsen, sıvazlamazsan, bezemezsen hikayeyle oyuncuyu birbirine inandırıcılıktan çıkıyor. Seyirci uzaklaşıyor. Dönem işlerinden de öyle oluyor. Bizim dizi, ya ben bile izlerken şimdi birinci bölümü yuh dedim ya bu ne ya biz bayağı böyle hani bir hem yayına yetiştirme gayretiyle hızlı çekiliyor. Müthiş bir destek var. Kostümler dikiliyor, herkes dört bir yana koşturuyor, yüzlerce insan koşturuyor sahada. İnanılmaz bir trafik var. Attan düşenler, işte kılıç eğitimi alıyorsun, kılıç eğitimde yaralananlar, dövüş eğitimde yaralananlar, bir sürü olaylar yaşıyoruz habire. Çünkü hem diziyi çekmek hem diziyi yayına yetiştirmek, bir tarih var bize TRT tarafından verilen, bildiğimiz kadarıyla. Uf, müthiş bir böyle tufan, bir fırtına içerisinde öyle dingin duruşlar sergilemişiz ki, öyle fırtınalı hikayeler anlatmışız ki, bir yandan izlerken hakikaten şaşırdım. Ya ne zaman çekmiş bunu diyorum yönetmen. Şafak Bal muhteşem bir yönetmen. Gerçekten görüntü yönetmenimiz inanılmaz. Ekip şahane çalışmış. Kurgu müthiş gitmiş. Efektler muhteşem eklenmiş. Ve hikayeler çok güzel anlatılmış. Karakterler çok güzel çıkmış. Önce bizim bir eksiğimiz var hep dizilerde. Bunu hep acıyla, biraz da böyle bir ne denir, özlemle dile getiriyoruz. Yurt dışına baktığın zaman, İşte Amerika dediğimiz o mahlukat ülkede dizi çekilmeye başlanır. Seyircinin tepkisiyle hikayeler şekillendirilir. Haftalarca, aylarca çekimler devam eder. Paket halinde 10 bölümse 10 bölüm hazırlanmış olur ve yayına öyle girilir. Müthiş bir şey, rahatlık vardır bir yandan. Paniklemeden, sıkışmadan, zamana karşı yarışmadan adam akıllı bir süreçte geçer o dizi ve karakterler alışırlar karakterlerine. Oynamaya başlamadan önce. Önce karakteri çıkarlar, vakitleri vardır. Çünkü derler ki ona, bir sene sonra şu saatte şurada buluşalım ve çekime başlayalım. Bir sene vakti vardır onun, en azından o karaktere hazırlanmak için. Bizde telefon gelir, alo, şöyle bir karakter var, oynuyor musun? Kaç para? Oynuyorum. Haftaya başlıyoruz. Tamam abi. Google'dan başlarsın. Zanos Paşa. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Nasıl bir tip acaba? Böyle durur. Bıyığını burar, bilmem ne herhalde. Sakal uzatmıştır falan diyoruz, değil mi? Hani
Öyle de dememişizdir gibi geliyor bana. Biraz daha araştırmamışızdır gibi geliyor.
Yo, hakikaten mecbursun böyle. Yani böyle işliyoruz. Süreçlerden bahsediyorum. Genel olaraktan bahsediyorum tabii, bu isimleri zikrederekten.
Başından beri sizin bir set kazası geçirdiğinizden ve bundan bahsedeceğimizden konuştuk. İsterseniz biraz detaya girelim. Bir set kazası yaşadınız. Şimdi tam olarak ne yaşandı? Bu dizinin senaryosunu da etkiledi. Senaryoda bazı değişiklikler olacağını hissediyoruz. Zira son fragmanda size bunu yapanların köklerini kazıyacağım diyor Mehmet. Değil mi? Neler oldu? Neler olacak? Bize biraz anlatabilir misiniz detayları? Tekrar geçmiş olsun.
Kanım yerde kalmayacak.
Tekrar geçmiş olsun.
Sağ olun. Rahmetli Cüneyt Arkın'la bir güzel muhabbet imkanımız olmuştu. Şile'deki yazlığında, evinde. Bizi misafir etmişlerdi. Benim Almanya'dan kuzenlerim çok meraklıydılar. Tanışmak istemişlerdi Cüneyt Arkın'la. Ben de böyle bir kanal buldum ve gerçekten de evlerine gidebildik. Oturduk, sohbet ettik. Hikayelerini anlattı bana ve bizlere. Galiba o Malkoçoğullarından birini çeken, böyle bir duvarı yıkıp geçmesi gerekiyor. Cüneyt Arkın'ın inanılmaz sahneleri var. Yani bugün hiçbirimizin yapamayacağı sahnelerdir. Atını duvara sürüyor. Maalesef ki duvara yapışıyor, kalıyor. At ölüyor ve Cüneyt Arkın'ın kaburgaları, birçok kemiği kırılıyor. Kafasına kırıklar, kolunda, bacağında, kaburgasında. Çünkü bugünkü gibi biz şimdi böyle çok güzel saraylar, evler yapıyoruz platoda. Ne diyeyim, hani işte köpükten yapılma. Strafor mu diyoruz? Onlardan yapılma. Ve gerçeğine çok benziyor. O zaman Cüneyt Arkın'ın o duvarını gerçek taşla yapmışlar, tuğla. Bir de harç sürmüşler. Harç da kurumuş. Bildiğin binanın duvarına çarpıyor atıyla. Yani böyle bir cehaletle çekilmiş o zaman o sahne. Ölümden dönüyor Cüneyt Arkın. Bende de bir duvar yok ama bende bir ağaç var. Benim hikayemde. Birkaç kez çektiğimiz bir sahne. Bu arada şeyden de utanıyorum ya, attan düşmüşsün. Bir de ben Çerkezim, akrabalarım bana mesaj atıyorlar. Sen Çerkez attan düşer mi ya? Arkadaş ben şey diyorlar hatta, sen ata binmesini bilmiyor musun? Ya ben biliyorum da at gitmesini bilmiyordu diyorum ben de şimdi.
Boyutunu düşünmemiştik tabii, tekrar geçmiş olsun diyorum o zaman size bu anlamda da.
Teşekkür ederim. Şimdi farklı farklı açılardan tekrar tekrar çekiliyor bizde. Hele ki aksiyon sahneleri. Benim sahnemde zaten birinci bölümü izleyenler o sahneyi farkında olmadan görmüşlerdir. Yani kazanın o sahnede olduğunu bilmeden ormanda gidiyoruz. Dört nala at koşturuyoruz. Arkamda bir ordu var. Ben komutanları olarak önden gidiyorum. İşte bir kez çektik, kamera buradayken bir kez daha çekiyoruz. Kamera buradayken bir kez daha çekiyoruz. Kamera işte farklı bir mercek kullanıyor. Tek hatırladığım şey, ben gidiyorum, normalde iki at boyu mesafeli arkamdan ordumun gelmesi gerekiyor. Ve dar ağaçların arasından geçiyoruz. Yani bir atın ancak sığabileceği ağaç aralıkları. Ben dört nala koşarken yanımdan deli dumrul bir at atlı koşuyor. Kontrolünü kaybetmiş atın. Benim arkadaki ekipten, oyunculardan bir tanesi. Tek hatırladım ya diyorum şimdi bu niye geçiyor diyorum. Kameraya çünkü benden önce girecek bir daha çekmemiz gerekecek. Yani o 100 kişiyi bir daha geri al, bir daha organize et, bir daha koştur. Gerçekten çok zahmetli şeyler dönem işlerinde bu sahneleri çekmek. Bu beni niye geçiyor dediğimi hatırlıyorum. Sadece gerisi bende yok. Sonrasında zaten komaya girmişim, şuurumu kaybetmişim. Sonradan işte tekrar sahalara döndüğümüzde o arkamdaki atlılardan biri bana anlatıyor. İşte abi diyor işte şu arkadaş seni sıkıştırıyor. Benim at da görüntülerde var elimizde zaten. Kamera kayıtta çünkü çekim devam ediyor. Bizlerde de var o görüntü. Kazanın nasıl olduğuna biz de bakıyoruz böyle tekrar tekrar. Çünkü dediğim gibi ben ağaca çarptıktan sonra yani anlatıyorlar bana o arkadaki ekip. Atlı beni sıkıştırıyor. Benim at ağaca çarpmamak için sola hamle yapıyor. Bizim üzerimize de 20 küsür kiloluk zırhlar var. Çok ağır bir kıyafet düşünün. At ani bir harekette sola yapınca bizim vücut yani benim vücudum sağda kalıyor. O atın manevra kabiliyetine o ağırlıkla yetişemiyorsunuz. Ve zaten ağaca çarpmaya hani 3 metre kalmış. At kendini kurtarıyor. Bir çizgi filmdeki o görüntüler misali ben ağaca çarpıyorum. Ağaçtan havada taklalar atarak yere düşüyoruz. Dört nala. Ben de şunu diyorum hakikaten tarifini şöyle düşünün. Şimdi şuradan koşa koşa ağaca çarp. Ne hissedersin? Bir de bunu dört nala atın üzerindeyken yaşadığını düşün. Sonra da maalesef tabii ki arkamdan da atlılar geliyor. Onlar da üzerinden geçiyor ve basıyorlar. Böyle kırıklar da meydana geliyor bu sebeple. Bu kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Çünkü o anda çok hızlı gelişiyor olaylar. Sonrasında hastanedeyiz işte ve öldüğüm falan düşünülüyor açıkçası. Çünkü ağızdan da kan geliyor ve bayağı ciddi yaralandık. Ve diyorum ya hamdolsun diyorum. Çok sevdiğimiz böyle çok mesela Superman karakterini canlandıran vardı. Christopher Reeve'di galiba. O da at kazasında düşüyor ve ölüyor. Felç kalıyor daha doğrusu. Çok öyle attan düşen biniciler var. Sakat kalan attan düşmek kötü bir şey. Biz düşmedik, biz resim gibi ağaca çarptık diyelim yani. Şimdi benim üzüntüm şu, çok güzel bir hikayem varken, çok güzel bir hikayemiz varken, tarihin akışı içerisinde maalesef ki ekip de zor durumda kalıyor, yazım ekibi de zor durumda kalıyor, yapım zor durumda kalıyor. Kendi zorluğum bir tarafa. Yani yurt dışında olsa böyle bir kaza akabinde bir oyuncuyu hani sete kolay kolay getiremezsiniz. Yani o set bir sene atar gerekirse. Bizde sistem böyle değil. Hani öyle bir lüksünüz yok. Hasta olsanız da, sakat da olsanız. Yapım elinden geleni yap. Yapıyor, teklif ediyor. İsterseniz rolü hani kaydıralım diyebiliyor. Ne yaparız hani komaya sokalım istiyorsanız 10 bölüm sonra uyandıralım bile der bizde yapım ekibi. Ama biz de bir tarihi iş yapıyoruz ve tarihin akışını değiştiremeyiz. Elimizden geldiğince esasa bağlı gitmek zorundayız. Bu anlamda işte yazım ekibini sıkıntıya soktum. Olmam gereken bir savaşta olamıyorum mesela şu anda. Kosova Savaşı'nda. İkinci bölümü okuduğumda çok hoşuma gitmiş. O, ne operasyonlara gidiyorum böyle. Ekiple Zanos Paşa falan böyle baskınlar bilmem neler. Allah diyorum antrenmanlar yapıyorum. Ata biniyorsun burada salonda çalışıyorum, koşuyorum bilmem ne. Kazadan sonra maalesef ikinci bölüm senaryo değişiyor. Daha ilk sahne dakika bir gol bir işte okuyorum ve yatağa düşüyoruz. Üçüncü bölüm yine daha hafif bir sahneyle dönüyorum ekranlara. Dördüncü bölümde öyle biraz hafif hafif gidiyor. Maalesef ana karakter vasfından biz şu anda bir yan role kaymış durumdayız. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Seyircilerimizin en azından bunu bilmesini isterim. Zanos Paşa geri dönecek. Allah sağlık nasip ederse inşallah.
Evet, ben de bunu sormak istiyordum zaten. Podcast dinleyicilerimiz için bize ufak ipuçları verebilir misiniz? Senaryo nasıl toparlanacak diye. Tekrar geçmiş olsun. Siz böyle anlatıyorsunuz ama film izler gibi bir efsaneyi dinler gibi açıkçası dinledim. Çünkü yaşadığınız gerçekten çok büyük bir kazaymış. Büyük geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin.
Teşekkür ederim. Allah kimseye göstermesin gerçekten.
Evet.
Allah yaşadığı anı hakikaten kuluna hatırlatıyor. Bu anın kıymetini bil diyor. Bu ömrün kıymetini bil, sağlığının kıymetini bil diyor. Biz bu kazayı yaşadık. Belki ben dualarla ayakta kaldım. Eşimin, sevdiğimin dualarıyla ayakta kaldım diyorum. Uyandım diyorum. Biraz daha devam edecek maalesef hasarlar. Biraz ona üzülüyorum. İşte dönem içinde oynuyorum diyorum ama ne atı çekebilecek güç var ellerimde. belki çene operasyonu olma durumumuz var, ne de konuşacak bir dil olacak ağızda. Bunlar da önümüzdeki günlerde belli olacak. O yüzden set ekibi de yazım ekibi de tetikte bekliyor. Ne yapacağız? Bu sefer ne gelecek oradan diye. Haklarını helal etsinler. İnşallah tez vakitte toparlamak gayretindeyiz. Her
İnşallah.
gün elimden geldiğince yüzüyorum. Her gün ufak ufak antrenmanlar yapıyorum. Yapabildiğim nispetçe. Ayaklandım gayet de normal yürüyorum. Görsel olarak gayet sağlıklıyım. Hiç merak edilmesin. Ama işlevsel olarak böyle sıkıntılarımız bir süre daha var.
Tez vakitte toparlanırsınız inşallah. Dizinin finali nasıl olacak? Evet, İstanbul'un fethi ama fetihle bitecek mi, yoksa fetih bir başlangıç mı olacak diye ipucu alsam mı, yoksa çok mu erken?
Vallahi yazar numarası olsa şu anda ben de sorup cevabı alsam ne güzel olurdu. İnanın ben de bilmiyorum.
Peki, o zaman
Bazı kesimler,
beklersin.
bizim inşallah niyetimiz seyirci de takdir ederse 3 sene, 4 sene, 5 sene yayında olmak. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı döneminin en önemli padişahlardan, çok önemli padişahlarımız var. Gerçekten yani Kanuni'sinde say, Yavuz Sultan Selim'ini muhakkak saymak zorundayız. Onun hala bir dizisini görmedik ama bence Yavuz Sultan Selim de yapılacaktır. Muhakkak yapılmalı. Peşin sıra işte Fatihler geliyor, işte Beyazıtlar dedik, Abdülhamid'i diyoruz, biliyoruz, izledik de çok önemli hikayeler var bizim tarihimizde. Çok önemli bir kültür var, önemli bir akıl var, felsefe var, gerçekten bilim var, ilim var. Biz bunu anlatmak zorundayız. Biz cehalete gömülmüş bir toplum değiliz. Bizim üzerimizi örtmeye çalıştılar, aklımızı kapatmaya çalıştılar ama biz o şalterleri açtık, açıyoruz. Çalıştırıyoruz artık beynimizi. Biz dönem işleriyle de, geleceğe dair görsellerle de zihnimizi her şekilde donatacağız. Zihnimizin donatımıyla zaten biz bu görselleri gerçek hayata inşallah taşıyacağız. Ve büyük bir ulus ve önemli insanlar olacağız dünya nezdinde. Ama hemen şimdi bunu gerçekle bu ütopik cümlelerin bitiminde doğru bir gerçek bir cümleyle kapatalım. Biz Gazze'ye bir nebze olsun fayda sunamazsak eğer, dokunamazsak eğer oraya, bu dediklerimin hiçbiri olmayacak. Hiçbir halt olmaz bizden, bizden adam da olmaz deyip bastırmaya çalıştım öfke uyanmak üzere. O yüzden sevgi ve selamla diyorum ben.
Evet, Gazze ile açmıştık, Gazze ile de kapatmış olduk bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum Sinan Albayrak, yayınımıza katıldığınız için. Çok kıymetlisiniz. Tekrar tekrar geçmiş olsun.
Ben çok teşekkür ederim. Çok canlı ve çok enerjik bir şekilde, çok samimi bir şekilde bana ulaştığınız için Allah yolunuzu açık etsin efendim.
Çok sağ olun. Evet, kültür merkezindeydiniz. Oyuncu Sinan Albayrak konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.